Ayrım 4. Arı çobanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 58. Mutfaktan kahve alıp odasına dönen Erika Berger'e kaşlarını çatarak bakan Henry Cortez, bir şeyler döndüğünü seziyor ama ne olduğunu bir türlü kestiremiyordu. Millennium çalışanların birbirleriyle yakınlaşabildiği küçük bir iş yeriydi. Cortez 4 yıldır yarım gün bu dergide çalışıyordu. Bu süre boyunca olağanüstü fırtınalar atlatılmıştı. Michael Blomquist iftira atmak suçlamasıyla 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, dergi iflasın eşiğine gelmiş, iş arkadaşı Doug Svensson'la Svensson'un kız arkadaşı öldürülmüşlerdi. Bütün bu fırtınalara sarsılmaz bir kaya gibi karşı koyan Erika Berger'in sabahın erken saatinde telefon açıp kendini uyandırmasına ve Lottie Karim'le birlikte işe koşmasına şaşırmamıştı Cortez. Salander olayında derin bir çatlak belirmiş ve Michael Blomquist Göteborg'da bir polis cinayetine bulaşmıştı. Buraya kadar her şey tamamdı. Lottie Karim akla uygun bir bilgi edinmek için emniyet müdürlüğüne demir atmıştı. Henry sağa sola telefon açıp toplayabildiği bilgi kırıntılarını bir araya getirerek o gece neler yaşandığını anlamaya çalışıyordu. Blomquist'in telefonu cevap vermiyordu ama Henry bir dizi kaynağı aracılığıyla silik de olsa olaylara dair bir fikir edinebilmişti. Ama Erika Berger'in aklı başka yerlerdeydi. Odasının kapısını kapattığı çok nadir görülmüştü. Bunu yalnızca ziyaretçileri geldiğinde ya da bir konunun üzerinde yoğun çalışması gerektiğinde yapardı. Ama bu sabah ne ziyaretçisi vardı ne de çalışıyordu. Henry birkaç kez yeni aldığı haberleri iletmek için kapısını çalıp odasına girmiş, Erika'yı pencere kenarındaki koltukta düşüncelere dalmış vaziyette Götgatan'daki kalabalığa bakarken bulmuştu. Henry'nin anlattıklarını yarım kulak dinlemişti. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Henry'nin düşünceleri çalan kapı ziliyle bölündü. Kapıyı açtığında karşısında Annika Giannini'yi gördü. Michael Blomquist'in kız kardeşiyle daha önce birkaç defa karşılaşmıştı ama o kadar yakından tanımıyordu. "Merhaba Annika," dedi. "Michael bugün burada değil." "Biliyorum, Erika ile görüşmeye geldim." Annika odasına girdiğinde pencere kenarındaki koltukta oturan Erika toparlandı. "Merhaba," dedi. "Michael bugün dergiye gelmedi." Annika gülümsedi. "Biliyorum. Buraya Björk'ün Sapo için yazdığı raporu almaya geldim. Michael belki Salander'in avukatlığını üstlenirim diye okumamı rica etti." Erika yazı masasına gidip dosyayı aldı. Annika odadan çıkarken birden durdu. Birkaç saniyelik tereddütten sonra geçip Erika'nın karşısına oturdu. "Anlat bakalım, neyin var?" "Millennium'dan ayrılıyorum ve bunu hala Michael'e söyleyemedim. Salander olayına gömüldüğünden fırsat bulamadım. Onu anlatmadan önce diğer çalışanlara da anlatamıyorum. Yani boktan bir durumdayım." Annika alt dudağını ısırdı. "İyi, bana anlat. Niye ayrılıyorsun?" "Svenska Morgenposter'in genel yayın yönetmeni olacağım." "Müthiş bir şey bu. Oturup dişlerini gıcırtatarak ağlayacağına şimdi senin tebrikleri kabul etmen gerekirdi." "Annika, Millennium'u böylesi bir hengamenin ortasında bırakmayı düşünmemiştim. Böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Hayır diyemedim. Demek istediğim, insanın ayağına böyle bir şans her zaman gelmez. Doug ile Mia öldürülmeden hemen önce teklif aldım. Olaylar bu boyuta gelince kimseye söyleyemedim. Şimdi de vicdan azabıyla kıvranıyorum işte." "Anlıyorum. Bu kadar zaman geçtikten sonra da Mickey'e anlatmaya çekiniyorsun." "Hiç kimseye anlatmadım. SMP'de işe yazdan sonra başlayacağım diye düşünüyordum. Yani anlatmaya zamanım olacaktı. Ama şimdi en kısa zamanda başlamamı istiyorlar." Susup Annika'ya baktı. Gözleri dolmuştu. "Bu hafta Millennium'daki son haftam. Önümüzdeki hafta seyahate çıkacağım. Sonra da bir hafta tatil yapıp güç toplamam gerek. 1 Mayıs'ta SMP'de işe başlayacağım." "Tamam, büyütme. Başına bir kaza da gelebilirdi değil mi? O zaman da Millennium genel yayın yönetmensiz kalacaktı. Hem de hazırlıksız yakalanacaklardı." Erika başını kaldırıp Annika'ya baktı. "Ama başıma bir kaza gelmedi. Birkaç haftadır bu haberi bile bile sakladım." "Zor bir durumda olduğunu anlıyorum. Ama Mickey, Chrysler ve diğerleri bu işin altından kalkacaklardır. Bence onlara hemen şimdi anlatmalısın." Tamam ama senin lanet olası kardeşi Göteborg'da. Uyuyormuş, telefonlara cevap vermiyor. Biliyorum, telefonları cevaplamaktan kaçınma konusunda Mikael kadar becerikli çok az sayıda insan vardır. Ama bu iş yalnızca seninle Mike'yi ilgilendiren bir sorun değil. 20 yıldır birlikte çalıştınız. İnişli çıkışlı bir ilişkiniz oldu. Şimdi Kristar ve diğerlerini de düşünmeniz gerek. Mike kesinlikle... Mike küplere binecek kesinlikle ama eğer tutup da yaşadığınız 20 yılı bir kalemde silecekse bu ona harcadığın zamana değmediği anlamına gelir. Erika iç çekti. Haydi toparlan artık. Kristler ve yazı işlerindeki diğer elemanları toplantıya çağır hemen şimdi. Erika Berger iş arkadaşlarını Millennium'un küçük odasında topladığında işten biraz erken ayrılmayı düşünen Kristler Malm şaşırıp kalmıştı. Henry Cortez ve Lottie Karim de en az Kristler kadar şaşkındı. Yardımcı editör Malin Erickson, Monica Nilsson ve pazarlama şefi Sonny Magnusson da öyle. Aman tanrım, Mikael'in hiçbir şeyden haberi yok diye düşündüm Malm. Kim bilir nasıl karşılayacak? Erika Berger sözlerini bitirdiğinde konferans odasına bir mezar sessizliği çökmüştü. Kristler Malm başını sallayıp kendine geldikten sonra ayağa kalkıp Erika'yı kucaklayarak yanağından öptü. ''Kutlarım Ricky'' dedi. ''SMP'nin genel yayın yönetmenliği. Doğrusu bu küçük tekneden sonra sıkı bir adım.'' İçine düştüğü şaşkınlığı üzerinden atan Henry Cortez gayri ihtiyari alkışlamaya başladı. Erika ellerini kaldırdı. ''Yapma lütfen'' dedi. ''Alkış hak etmiyorum.'' Sustu. Gözlerini yazı işlerinde çalışan küçük grubun üzerinde dolaştırdı. ''Ben şimdiye kadar sizi bilgilendirmediğim için çok üzgünüm. Birkaç hafta önce anlatmak istiyordum ama cinayetlerin yarattığı karmaşanın arasında kaynayıp gitti. Mikael ile Malin deliler gibi çalışıyordu. Yani bir türlü fırsat bulamadım. İşte bu yüzden şimdi damdan düşer gibi açıklamak zorunda kaldım.'' Malin Erickson yayın yönetmensiz bir derginin ne demek olduğunu ve Erika'nın geride nasıl korkunç bir boşluk bırakacağını bütün açıklığıyla görebiliyordu. Ne olursa olsun ve ne tür problemler baş gösterirse göstersin, Erika yıkılmaz bir kaya gibiydi. Malin sırtını hep ona dayamıştı. Eh, İsveç'in en büyük gazetesinin onu baştan çıkarmasında bir tuhaflık yok tabii. Ama şimdi ne olacak? Erika Millennium'un can damarıydı. Halletmemiz gereken bazı şeyler var. Bu durumun yazı işlerine bir takım zorluklara yol açacağının gayet farkındayım. Böyle olsun istemezdim ama oldu işte. Birincisi Millennium'u asla yüzüstü bırakmayacağım. Ortaklığım devam edecek ve yönetim kurulu toplantılarına katılacağım. Bununla birlikte tabii ki yazı işlerine karışmayacağım. Kristler Malm düşünceli bir ifadeyle başını salladı. İkincisi, 1 Nisan'da işten resmen ayrılacağım ama pratikte bugün benim son iş günüm. Biliyorsunuz gelecek hafta seyahate çıkıyorum. Bunu çok önceden planlamıştım. Yönetmek için değil ama devir teslim için birkaç günlüğüne geri döneceğim. Bir süre sustuktan sonra devam etti. Gelecek sayı hazır, bilgisayarda. Yapılması gereken birkaç küçük iş kaldı. Bu benim yayın yönetmenliğini yaptığım son sayı. Bundan sonra görevi başka biri devralacak. Bu akşam çalışma masamı toplayacağım. Odaya derin bir sessizlik çöktü. Benden sonra genel yayın yönetmenliğine kimin getirileceği yönetim kurulunda tartışılıp karara bağlanacak. Ama bunu yazı işlerinde siz de tartışmalısınız. Mikael dedi Kristler Malm. Hayır, kesinlikle Mikael olmaz. Seçebileceğiniz en kötü yayın yönetmeni o olur. Sorumlu yazı işleri müdürlüğü için mükemmel biri. Yayınlanması en imkansız görünen metinleri bile adam edip yayına hazırlama konusunda kimse eline su dökemez. O bir iş bitirici. Genel yayın yönetmeni inisiyatif üstlenebilmeli. Mikael de kendi öykülerine gömülme eğilimi var. Bazen haftalarca aklı hep başka yerlerde gezinir. Bir şey onu ateşlediğinde kafası mükemmel işler. Ama rutin işlerde felaket kötüdür. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Zaten sen ve Mikael birbirinizi dengelediğiniz için Millennium ayakta kaldı ya diye homurdandı Kristler Malm. Yalnızca bu yüzden değildi de Erika. Mikael'in Hedestad'a gidip neredeyse bir yıl boyunca oralarda sürttüğünü hepiniz hatırlıyorsunuzdur. O zaman Millennium onsuz da pekala yoluna devam etti. Şimdi bensiz de devam edecektir. Peki senin önerin ne? Benim seçimim sensin Kristler. Hayatta olmaz dedi Kristler Malm iki elini havaya kaldırarak. Ama senin kesinlikle hayır diyeceğini bildiğimden başka bir çözüm buldum. Malin, bugünden itibaren genel yayın yönetmenliğini vekaleten sen üstleneceksin.
Ben mi?
Evet sen, çok harika bir yardımcı editördün.
Ama ben?
Bir dene. Bu akşam çalışma masamı toplayacağım. Pazartesi sabahı benim odama taşınabilirsin. Mayıs sayısı neredeyse hazır. Bunun için yeterince yorulduk. Haziranda iki sayı bir arada yayınlanacak. Sonra bir ay tatildeyiz. Henry, sen tam gün çalışacak ve Malin'den boşalan yardımcı editörlük görevini üstleneceksin. Daha sonra yeni birilerini işe almanız gerekecek. Buna siz ve yönetim kurulu karar verecek.
Erika düşünceli bir ifadeyle grubu inceledi.
Bir şey daha, bir günlük gazetede işe başlıyorum. SMP ile Millennium pratikte birbirlerine rakip değiller. Ama yine de gelecek sayının içeriğine dair şu an bildiğimden daha fazlasını bilmek istemiyorum. Bundan sonra Malin'le birlikte iş sizin.
Şu Salander öyküsünü ne yapacağız diye merakla sordu Henry Cortez.
Bunu Mikael'le konuşun. Salander hakkında bildiklerimi burada bırakıyorum. SMP'ye taşımayacağım.
Erika birden olağanüstü rahatlamıştı. Hepsi bu diyerek toplantıyı bitirdi. Başka bir açıklama yapmadan kalkıp odasına gitti. Millennium'un yazı işleri personeli bir süre hiç konuşmadan öylece oturdu. Bir saat sonra Malin Erikson Erika'nın odasının kapısını çaldı.
Bakar mısın?
Evet.
Personel bir şey söylemek istiyor.
Ne?
Dışarıda.
Erika koltuğundan kalkıp kapıya gitti. Salondaki masanın üzerinde pasta ve kahve fincanları vardı.
Daha sonra sıkı bir eğlence düzenleyip yeni işini kutlayacağız dedi Chris Dermalm. Ama o zamana kadar kahve ve pastayla idare edelim dedik.
Erika Berger o gün ilk defa gülümsedi.
3. Bölüm 8 Nisan Cuma, 9 Nisan Cumartesi.
Sonya Mudik ile Markus Erlander akşam 7 civarında odasına girdiklerinde Alexander Zalachenko 8 saattir uyanıktı. Görünüşe göre önemli bir ameliyat geçirmişti. Yüzüne titanyum mengene takılmış, başı yalnızca sol gözü açıkta bırakılarak sarılıp sarmalanmıştı. Bir doktor balta darbesinin yanak kemiğini parçaladığını, alın kemiğini çatlattığını, yüzünün sol tarafındaki deriyi soyduğunu ve göz çukurunu kaydırdığını açıkladı. Bütün bunlar müthiş acılara yol açtığından Zalachenko'ya önemli dozda ağrı kesici vermişlerdi. Ama zihni açıktı, yani konuşabilirdi. Yalnızca onu fazla yormamalıydılar.
İyi akşamlar Bay Zalachenko diyen Sonya Modik kendini ve meslektaşı Erlander'i tanıttı.
Benim adım Karl Axel Bodin dedi Zalachenko.
Sesi perçinli dişlerinin arasından bin bir güçlükle çıkıyordu ama sakin bir sesti.
Kim olduğunuzu çok iyi biliyorum. Sapo'daki dosyanızı okudum.
Bu doğru değildi. Sapo polise Zalachenko hakkında henüz tek bir belge bile vermemişti.
O ismi çok geride bıraktım dedi Zalachenko. Artık Karl Axel Bodin'im.
Kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye devam etti Modik. Konuşabilecek durumda mısınız?
Bir şikayetim var. Kızım beni öldürmeye teşebbüs etti.
Biliyoruz, bu konu uygun bir zamanda araştırılacak dedi Erlander. Ama şimdi konuşmamız gereken daha önemli bir konu var.
Bir cinayet teşebbüsünden daha önemli ne olabilir?
Şimdi sizden Stockholm'de işlenen 3 cinayet, Nick Warren'da bulunan en az 3 ceset ve bir kanın kaçırma olayıyla ilgili bilgi istiyoruz.
Benim bunların hiçbirinden haberim yok. Kim öldürülmüş?
Bay Bodin, bu cinayetleri arkadaşınız Ronald Niederman'ın işlediğine dair elimizde ciddi kanıtlar var dedi Erlander. Ayrıca bu gece Trollhättan'da bir polis memurunu öldürdü.
Sonya Mudik Erlander'in Zalachenko'ya tam da onun istediği gibi Bodin diye hitap etmesine şaşırmıştı.
Zalachenko başını bir parça çevirip Erlander'e baktı. Sesi biraz yumuşamıştı.
Bunu duyduğuma üzüldüm. Niederman'ın ne haltlar karıştırdığını bilmiyorum. Ben polis filan öldürmedim. O gece ben öldürülüyordum.
Ronald Niederman şu anda aranıyor. Nereye saklanabileceğine dair bir fikriniz var mı?
Nerelerde sürter bilmiyorum. Ben...
Zalachenko birkaç saniye tereddüt etti. Sesi güvenilir bir ton kazandı.
İtiraf etmeliyim ki bu aramızda kalsın. Niederman bazen beni de endişelendiriyordu.
Erlander ona doğru biraz eğildi.
Nasıl yani?
Şiddete başvurabilecek biri olduğunu fark ettim. beni korkutuyordu.
Ondan çekindiğinizi mi söylemek istiyorsunuz diye sordu Erlander.
Tam da öyle. Ben yaşlı bir adamım, kendimi koruyamam.
Niederman'la ne tür bir ilişkiniz var?
Ben sakat bir adamım diyen Zalachenko ayağını işaret etti. Kızım beni ikinci kez öldürmeye teşebbüs etti.
Niederman'ı uzun yıllar önce bana yardımcı olsun diye tuttum. Beni koruyabileceğini düşündüm. Ama benim hayatımı kontrol etmeye başladı. İstediği zaman gelip istediği zaman gidiyordu. Bir şey diyemiyordum.
Peki size nasıl yardımcı oluyor diye araya girdi Sonya Modik. Sizin yapamayacağınız şeyleri yaparak mı?
Zalachenko açıkta kalan tek gözüyle Sonya'ya uzun bir bakış fırlattı.
Kızınız uzun yıllar önce arabanıza bir benzin bombası atmış dedi Sonya Modik. Sizce onu bunu yapmaya iten neydi?
Bunu ona sor, akıl hastası.
Sesi tekrar o düşmanca tınıya bürünmüştü. Yani Lisbeth Salander'in 1991 yılında size saldırması için hiçbir nedeni yoktu diyorsunuz.
Benim kızım akıl hastası. Bu belgelendi.
Sonya Modik başını yana eğdi. O sorularını sorarken Zalachenko'nun giderek daha saldırgan ve düşmanca bir tutum takındığını fark etmişti. Bunu Erlander'in de fark ettiğini anlamıştı. Güzel, iyi polis kötü polisi oynayabiliriz. Sonya Modik sesini yükseltti.
Lisbeth annesine feci bir dayak atıp beynini zedelediğin için seni öldürmeye yeltenmiş olamaz mı?
Zalachenko Sonya Modik'i sakin bir ifadeyle inceledi.
Boş laf dedi. Onun annesi bir orospuydu. Büyük ihtimalle müşterilerinden biri dayak atmıştır. Ben o gün tesadüfen eve gitmiştim.
Sonya Modik kaşlarını çattı. Yani suçsuzsun.
Tabii ki suçsuzum.
Zalachenko, bakalım seni doğru anlamış mıyım? Yani sen o zamanlar senden sorumlu olan, Sapo'nun adamı Gunnar Björk'ün hazırladığı, üzerine gizlilik damgası vurulan rapora karşılık, Lisbeth'in annesini, kız arkadaşın Agneta Sofia Salander'i dövdüğünü reddediyorsun.
Ben hiçbir ceza almadım. Hatta hakkımda dava bile açılmadı. Eğer istihbarat şubesinden bir aptal hazırladığı rapora hayal mahsulü bir şeyler yazdıysa bu beni hiç alakadar etmez. Eğer ben şüpheli olsaydım hiç değilse beni sorgulamaları gerekmez miydi?
Sonya Modik cevap vermedi. Zalachenko sanki sargılarının arkasında sırıtıyor gibiydi.
Kızım hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Beni öldürmeye teşebbüs etti.
Lisbeth Salander'in niçin kafanı ikiye ayırmaya çalıştığını şimdi anlıyorum dedi Sonya iç çekerek. Erlander öksürdü. Özür dilerim Bay Bodin. Sanırım konumuza dönmeliyiz. Ronald Niederman'ın icraatları hakkında neler biliyorsunuz?
Sonya Modik Zalachenko'nun yattığı odanın önündeki koridordan komiser Bublanski'yi aradı.
Hiçbir şey yok dedi.
Hiçbir şey?
Kendisini öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla Lisbeth Salander hakkında suç duyurusunda bulundu. Stockholm'daki cinayetlerle hiçbir ilgisi yokmuş.
Peki Lisbeth Salander'in Gosseberga'daki kendi çiftlik arazisine gömülmesini nasıl izah ediyor?
Soğuk algınlığından muzdarip olduğunu ve bütün gün yattığını iddia ediyor. Eğer Salander vurulmuşsa bu Niederman'ın işidir diyor.
Peki elimizde ne var?
Salander 22 kalibrelik Browning'le vurulmuş. Yaşama nedeni de bu. Silahı bulduk. Zalachenko silahın kendisine ait olduğunu kabul ediyor.
Öyle mi? O zaman silahta parmak izini buluruz.
Evet ama dediğine göre silahı en son yazı masasının çekmecesinde görmüş.
Yani bu aşağılık adam demek istiyor ki kendisi uyurken Ronald Niederman silahı alarak Salander'i vurmuş. Aksini ispat edebilir miyiz?
Sonya Modik cevap vermeden önce birkaç saniye düşündü. İsveç yasalarını ve polisin kullandığı yöntemleri iyi biliyor. Hiçbir şey kabul etmiyor. Niederman'ı günah keçisi yapıyor. Ne kanıtlayabiliriz gerçekten bilmiyorum. Erlander'den Zalachenko'nun elbiselerini adli tıbba gönderip barut izi araştırması yapmasını rica ettim. Ama kesinlikle iki gün önce talim atışı yaptığını iddia edecektir.
Badem ve etanol kokusu soluyan Lisbeth Salander ağzına alkol almış gibiydi. Yutmaya çalıştı ama sanki dili uyuşmuştu. Gözlerini açmaya çalıştığında da açamadı. Kendisine hitap eden uzak bir ses duydu ama ne dediğini çıkaramadı. Daha sonra ses berraklaşıp anlaşılır bir hale geldi.
Sanırım uyanıyor.
Birinin alnına dokunduğunu hissetti. Bu davetsiz eli itmeye teşebbüs etti ama sol omzundaki dayanılmaz ağrı onu engelledi. Kendini bıraktı. Beni duyuyor musun Lisbeth?
Cehennem ol.
Gözünü açabilir misin?
Başında dırdır eden bu aptal da kimdi? Sonunda gözünü açtı. Önce tuhaf bir ışık gördü, sonra görüş alanına bir figür girdi. Gözlerini bu figüre sabitlemeye çalıştı ama sürekli uzaklaşıyordu. Sanki akşamdan kalmıştı, sanki yatağa sürekli geri gidiyordu.
Stritzlin dedi.
Ne dedin?
Ptl dedi.
Şimdi daha iyi. Gözünü tekrar açar mısın?
Gözlerini hafifçe araladı. Gördüğü yabancı yüzün her bir ayrıntısını belleğine kaydetti. Koyu mavi gözlü sarışın bir adamdı. Köşeli yüzü Salander'in yüzünün birkaç santim sağındaydı.
Merhaba, adım Anders Jonasson, doktorum. Sen de hastanedesin. Yaralıydın, bir ameliyattan çıktın. Şimdi uyanmaya çalışıyorsun.
Adın ne? Sander.
İyi, şimdi ona kadar sayabilir misin?
Bir... İki, dört, hayır, üç, dört, beş, altı.
Sonra tekrar uykuya daldı.
Doktor Jonasson aldığı tepkiden memnundu. Lisbeth ismini söyleyip sayabilmişti. Bu idrak yeteneğinin bozulmadığını, bir sebze gibi uyanmayacağını gösterirdi. Uyandığı zamanı kaydetti, 21.06. Ameliyattan yaklaşık 16 saat sonraydı. Doktor Jonasson ameliyattan sonra evine gitmiş, günün önemli bir bölümünü uyuyarak geçirmiş, akşam saat 7 civarında hastaneye geri dönmüştü. Aslında o gün onun izin günüydü ama bitirmesi gereken bazı masa başı işleri vardı. Hastaneye geldiğinde yoğun bakıma uğramadan edememiş, sabahleyin beynini alt üst ettiği hastasını görmek istemişti.
Bırak da biraz daha uyusun ama EEG'sini dikkatle izle. Beyninde şiş ya da bir kanama olabilir.
Kolunu oynatmaya çalıştığında omzunda keskin bir acı hissetti sanki. Uyanırsa her saat başı 2 miligram morfin ver.
Jonasson hastaneden çıkarken keyfi yerine gelmişti. Sabaha karşı saat 2'de Lisbeth Salander tekrar uyandı. Gözlerini yavaşça açıp tavandaki ışığa baktı. Birkaç dakika sonra başını çevirmeye çalıştığında boynunun desteğe alındığını fark etti. Başında bir ağırlık, omuzunda keskin bir acı vardı. Vücut ağırlığını değiştirmeye çalıştı, gözlerini kapattı.
Hastane diye düşün, burada ne işin var?
Çok bitkindi, düşüncelerini toparlamakta zorlanıyordu. Sonra kırık dökük resimler geldi gözlerinin önüne. Bir mezardan çıktığını düşündüğünde birkaç saniye paniğe kapıldı. Sonra dişlerini sıktı, bütün dikkatini nefes almaya verdi. Yaşıyordu. Bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğundan emin değildi. Neler yaşandığını tam olarak hatırlayamıyordu. Belleğinde odunluktan kalma silik resimler vardı. Müthiş bir öfkeyle babasının yüzüne bir balta indirmişti. Zalachenko, onun ölüp ölmediğini bilmiyordu.
Niederman'a ne olduğunu hatırlayamıyordu. Yalnızca onun can havliyle kaçtığına dair belli belirsiz bir resim vardı kafasında. Niçin kaçtığını anlayamamıştı. Birden Kalle Hergele Blomquist'i gördüğünü hatırladı. Belki de bütün bunları düşünde görmüştü. Bundan emin değildi. Ama bir mutfak vardı. Gosseberga'daki mutfak olmalıydı bu. Mikhail orada görmüştü. Ona doğru yaklaşıyordu. Halüsinasyon görmüş olmalıyım. Gosseberga'da yaşananlar şimdi çok uzak geliyordu ona. Ya da bir düş gibi. Bütün dikkatini şimdiki zamana verdi. Yaralanmıştı. Bunu kimsenin söylemesine gerek yoktu. Sağ elini kaldırıp başını yokladı. Sargılar içindeydi. Sonra birden hatırladı. Niederman, Zalachenko... Alçak morun silahı vardı. 22 kalibre Browning. Diğer tabancaların yanında çocuk oyuncağıydı. Hayatta kalmasının nedeni de buydu. Başımdan vuruldum. Kurşun deliğine parmağımı sokup beynime dokunabiliyordum. Hayatta kalmış olmasına şaşıyordu. Ama tuhaf bir şekilde yaşıyor olmasına karşı da kayıtsızdı. Daha doğrusu hayata karşı bir ilgi duymuyordu. Eğer şimdi içine uyandı, siyah bir boşluktuysa ölüm, endişelenecek bir şey yoktu. Ölümle yaşam arasındaki farkı hiç anlayamayacaktı. Gizemli düşüncelerinden sıyrılıp gözlerini kapadı ve uykuya daldı.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 72.